14. kaset, 2. yüz, sayfa 547. 1927 yılının genel olayları. Çin olayları hepimizi alt üst etti. Son derece denge değişimlerine uğrayan bir dünyada yaşıyoruz. 1926'da İngiltere'deki genel grev yenilgisi nasıl muhalefetin aleyhine olduysa, Çin olaylarının gözlerden saklanamayan gerçeği de karşıtçıların kabarmasına, gittikçe etkinliğini duyarlatmasına neden oldu. 1927'ye karşıtçı yoldaşların alabildiğine önem verdiklerini biliyorum. 1927, devrimin 10. yılı. 10. yılın görkemli bir biçimde kutlanması için şimdiden hazırlıklara başlandı bile. 10. yıl, ne yaptıklarımızı, neyi yapamadıklarımızı tartışmaktan çok, Merkez Komitesi'ndeki güçlerini sınamalarına yarayacak. Çin olayları birden dengeyi bugünkü Merkez Komitesi yönetiminin aleyhine değiştiriverdi ya da görüntüsü bu olayın. Çin olaylarının yankısı sürüyor. Çin elçiliği önünde on binlerce kişinin katıldığı gösteriyi milis kuvvetleri zorla dağıttılar. Bu gösteriler açıkça söylenmese bile bugünkü hükümetin politikasının yerilmesi anlamını taşıyor ve de Çin olaylarında Stalin'in politik suçlu olduğu görüşü artık yüksek sesle de mırıldanılmaya başlandı. Olay şu: Çin Komünist Partisi, Sovyet Komünist Partisi'nin zorlamasıyla, kendi istemi dışında, hatta bu isteme karşı olarak Komintang'ın Burjuva Partisi içine yerleşti. Sovyet Komünist Partisi'nin kesin zorlamasıyla kendi Sovyet kuruluşlarını yasakladı. Kendi Sovyet kuruluşlarını kendisine yasakladı. Tüm gücünü Chiang Kai-shek'in askeri yönetimi içinde bulundurmakla sınırladı. Çinli komünist yoldaşlara Burjuva Demokratik Devrimi ve ona bağlı olarak tarımsal devrim gerçekleştirilmeden hiçbir eyleme girmeme, hiçbir eylemde bulunulmaması doğrultusunda buyrultular ve yönlendirmeler verildi. Onların bizden başka güvenecekleri hiçbir güçleri yoktu. Bunu hepimiz biliyorduk. Çin proletaryasının Chiang Kai-shek ve gerici güçler karşısında bizsiz vereceği bir savaşında ezilmemesi olanaksızdı. Bunu onlar da biliyordu. O nedenle bizi dinlemeye zorunluydular, Çinli yoldaşlarımız. 1927 yılının Nisan'ında Çinli komünistlerle yaptığı, resmen gerçekleştirdiği işbirliğini bir çeşit koalisyonu Stalin yaptığı resmi bir konuşmayla övdü, göklere çıkardı. Bu koalisyona güven duyulması gerektiğini söyledi. Kolon salonlarında Stalin yoldaşın yaptığı bu basın toplantısından tam tamına 6 gün sonra, bir hafta bile geçmeden üstünden, azgın militarist Chiang Kai-shek, Şangaylı işçileri ve Komünist Partisi'ni kan denizi içinde boğdu. Şimdi kardeş parti son derece zayıflamış bir biçimde, şuraya buraya dağılmış militanlarının yeniden toparlanmaya çalışmasıyla yenilgisinin acısında çırpınıp duruyor. Sovyetlerdeki öfke gerçekten büyük oldu. Özellikle Kızıl Ordu'da durum zor hazmedildi. Hazmedildi bile denemez. Proletarya yapılan gösterilere şimdiye dek görünmedik ölçüde katıldı. Çinli dostlarımızı, yoldaşlarımızı biz Chiang Kai-shek'in kanlı kucağına attık korumasız. Bize inandıkları için öldü Şangaylı binlerce işçi. Sovyetlerini bile kendilerine yasaklamışlardı. Korkunç katliamın gerçekleşmesinden yalnızca 6 gün önce Stalin'in bu işbirliğini övmesi onun tam anlamıyla yenilgisi oldu. Artık Stalin'in bir nasyonal reformist olduğu suçlaması, Leninizmin enternasyonist niteliğine ihanet ettiği düşüncesi hızla kafalara kazınıyor. Gösteriler Leningrad'a da sıçradı. Leningradlı proletaryanın gösterilere kitlesel olarak katıldığı söylentileri doğruluk kazanıyor. 15. Genel Kongre'nin bu yılın sonunda mutlaka yapılacağı kesin bir biçimde duyuruldu. Muhalefetin Genel Kongre'nin ertelenebileceği varsayımına bir yanıt bu. 15. Kongre artık herkesçe çok iyi biliniyor, tüm köprülerin atılacağı bir kongre olacak. Muhalefet hazırlığını gittikçe yoğunlaştırıyor, verilebilen görevleri yapıyorum ama doğrusu işimde çalışmaktan daha mutluyum. Ordunun örgütlenmesinde, araç gereç üretiminde birçok sorunla karşı karşıyayız. Üretimi kesin bir biçimde yeniden canlandırmak zorundayız. Bu sorunları konuşmak, tartışmak bana birçok olumsuz şeyi unutturduğu için daha çok hoşuma gidiyor. Muhalefetin Leningrad'daki başarılarından söz ediliyor oysa sürekli. 20 bin kişinin eğitimden geçirildiği söyleniyor. 15. kongrede muhalefetin çoğunluğu elde edeceği söyleniyor. Bu sayıların abartılıp abartılmadığını kestiremiyorum. Plazman yine Leningrad'da. Leningrad'dan gelen haberler kaygı verici. Duyduklarım doğruysa Tanrım neler oluyor diye sormak gerekir. Hiç bolşevikçe olmayan yöntemlerin uygulandığını görmek bunaltıcı. Artık her iki tarafta birbirine karşı iyice düşman durumda. Leningrad'da muhalefetin Yüksek Teknik Okulu'nun salonlarında gerçekleştirdiği toplantı artık onların kendilerine karargah olarak toplumun hangi katmanını iyice seçip belirledikleri bakımından bana oldukça ilginç görünüyor. Buradaki toplantılarda Kamenev ve Troçki ikişer saat konuşmuşlar. Leningrad'daki bu şimdiye dek görülmemiş büyüklükteki toplantıdan sonra Merkez Komitesi bir bildiri yayınladı. Bildiriyi okuduğum zaman anlamakta güçlük çektim. Bildiride, işçiler kendi devletlerine karşı girişilen suikastler ve onu hançerlemek isteyenlere karşı bu gibi toplantıları dağıtmak için gerekirse zor kullanılmaya çağrılıyordu. 1927 yılının ortalarında şimdi devrimi kutlamaya az bir zaman kala birbirimizin kanını mı dökmeye başlayacağız? İşçileri zor kullanmaya çağırmak ne demek? Parti kendi gücünün dışına taşarak iç savaşa neden olabilecek bir eğilimin içinde nasıl olabilir? Doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Arkadaşlar Merkez Komitesi kararı değerlendirmesini hiç de benim yaptığım gibi yapmadılar. Bu değerlendirmede şu sonuca vardıklarını gördüm. Merkez Komitesi'nin işçileri zor kullanarak gittikçe halkla bütünleşen toplantıları dağıtmasını istemesi aslında GPU ajanlarının işçi kılığında toplanıp bir takım girişimlerde bulunmalarını düzenlemekten başka bir şey değildir. Stalin ve onun güdümündeki bugünkü Merkez Komitesi artık kan dökmeye karar vermiştir. Nedeni de ortada. Bu yılın sonunda yapılacak partinin 15. Genel Kongresi'nde yenilgiye uğramaları kesin. Ya kongreyi bir bahaneyle yaptırtmayacaklardır ya da halkın ve işçilerin üzerine GPU ajanlarını saldırtılıp kan döktürülecek, böylece de yılgınlık yayılmak istenecektir. Öyleyse biz bu oyuna kesin biçimde düşmemeliyiz. Bu nedenle büyük üniteler halinde gerçekleştirilen toplantılara son. Bundan böyle gerek Leningrad, gerek Moskova ve öteki bölgelerdeki toplantılar yine küçük ünitelere dönüştürülerek ev ev gerçekleştirilecek, parti hücrelerinde eylem birliği oluşturulacaktır. Leningrad'da olanları dinledikçe kafamdaki olgular belirginleşeceğine daha da karmaşık bir duruma giriyor. Karşıtçıların tutumlarını doğru dürüst kavramakta alabildiğine zorluk çekiyorum. Oysa kendimi onlara daha yakın buluyorum. Bir bakıma onlarla birlikteyim de, dostlarım hep onların arasında. Ekim devrimi törenleri hem Leningrad'da hem de Moskova'da ayrı ayrı düzenlenmişti. İlk kutlama Leningrad'da yapıldı. Leningrad'daki gösteriler nedeniyle Merkez Komitesi üyeleriyle Sovyet Kurulu'nun bazı üyeleri Leningrad'daki resmi geçit törenlerine katılmak için oraya gittiler. Troçki ile Zinoviev de orada bulunuyorlardı. Anlatılanlar şunlar. Törenlerden günlerce önce Troçki ve Zinoviev arabayla kenti bir baştan bir başa tümüyle taramışlar. Kentte olduklarını proletaryaya böylece duyurmuşlar. Leningrad proletaryası törenlere 24 saat kala iki ünlü liderin kendi aralarında olduğunu böylece öğrenmiş. Törenler başladığında arabaların üzerine kurulu tribünlerdeki Merkez Komitesi ve tüm Rusya Sovyetleri Başkanı önünden halk, işçiler, Kızıl Ordu birlikleri akın akın geçerlerken Troçki ile Zinoviev'in arabası da yetkilileri selamlamak için tribünlere doğru yaklaşmaya başlamış. Ama Troçki'yi tanıyan milis kuvvetlerinden bazı unsurlar Troçki ile Zinoviev'i aldıkları gibi daha geride ikincil, üçüncül derecedeki görevliler için kurulu tribünlere çıkartmışlar. Zinoviev ile Troçki yalnız başlarına o tribünlerde halkı selamlamaya başlayınca da tüm göstericiler akın akın öteki sorumluları bırakarak Troçki ve Zinoviev'in bulunduğu tribüne doğru koşmaya başlamışlar. Resmi yetkililer ise yapayalnız kalıvermişler. Leningrad proletaryası Zinoviev ile Troçki'nin bulunduğu tribünün önünde enternasyoneli söylüyor, kasketlerini havaya fırlatıyor, derin bir coşku içinde devrimi kutluyormuş. Resmi tribünlerde kasılıp kalanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Sonuçta hiç beklenmeyen bir şeyi yapmışlar. Özellikle tüm Rusya Sovyetleri Başkanı bulunduğu yeri terk edip Troçki'nin yanına gelmiş. Onun gerisinde sağında bir yerde durmuş. Sonra onu ötekiler izlemişler. Merkez komitesi üyelerinin orada hazır bulunanlarının hemen hemen hepsi Troçki'nin yanına geçerek onun yanında halkı selamlamışlar. Leningrad'daki bu gösteriler karşıtçılar için tam anlamıyla bir başarı olmuş. Anlatılanların çoğunun doğru olduğunu, abartılmadığını derin durgunluğu içindeki Glasman da doğruladı. Ama daha fazla konuşmak istemediğini sezinledim. Her şey bir bakıma yoruma bağlı Vasilyeviç dedi. Merkez komitesi üyeleriyle tüm Rusya Sovyetleri başkanının bulundukları yeri terk ederek Troçki'nin yanında yer aldıkları doğru. Ama ben yine de en doğru yorumun yapılıp yapılmadığını çok duru bir biçimde kestiremiyorum. Umarım ki yoldaşlar kendi yorumlarında haklı çıkarlar. Bu yorumların temeli Kamenev'in büyülü formülünde yatıyor. Kamenev şöyle diyordu. Proletarya bir kez Troçki ile Zinoviev'i yan yana görsün, bu işe artık siz bitmiş gözüyle bakın. Dünden bu yana tüm karşıtçı yoldaşlar akın akın Moskova'ya dolmaya başladılar. Moskova'daki gösteriler için hazırlanıyoruz ama içim ezik ve yalnız. Soğukkanlı çok kişi Merkez Komitesi kararını anımsatarak bir takım tatsız olayların olmamasını diliyorlar. Dünya burjuvazisinin varlığını ne çabuk unuttuk Tanrım. 26 Ekim 1927. Kendi yazdıklarımı görmeseydim, yazdıklarımın kendim tanığı olmasaydım, okuduğumda kendi yazdıklarıma kendim inanmazdım. Bu kez olanları kendi gözlerimle gördüm ve gördüklerimin tanıklığını yapıyorum. Devrimin 10. yıl gösterilerinde Moskova'da olaylar oldu. Leningrad'daki gösterilerin kendilerine yönelişinden yüreklenen dostlar, Moskova gösterileri için alabildiğine yoğun hazırlıklara başladılar. Moskova'da yapılacak gösteriler Leningrad'dan daha da önemliydi. Tüm merkez komitesi üyeleri bu gösterilerde yerlerini alacaklardı. Yabancı misyonların delegeleri de hemen hemen ilk kez yerlerini almış olacaklardı. Muhalefet asıl kardeş partilerin tümünün 10. yıl gösterilerine delegasyonlar halinde gelmesine büyük önem veriyordu. Bu nedenle karşıtçılar, muhalefet, gösteri kortejine tüm güçlerini belirleyecek bir gövde gösterisiyle katılma kararı aldılar. Bu nedenle pankartların hazırlanmasına çok önem verildi. Bu pankartlarda karşıtçıların sloganları neye karşı oldukları en öz biçimde belirtilecekti. Bu sloganların hazırlanmasında özellikle partiye zarar getirecek, onun bölünmesine neden olabilecekmiş gibi algılandırmalardan kaçınmaya özen gösterilmesine önem verildi. Pankartlarda şunlar yazılıydı. A. Sağ sapmayı, nepçileri, bürokrasiyi ezeceğiz. B. Lenin'in vasiyetinin açıklanmasını istiyoruz. C. Lenin'in vasiyeti uygulansın. D. Oportünizme, bölücülüğe karşı yaşasın Leninist Parti'nin birliği. F. Nasyonal, reformist politika yerine dünya proletaryasının enternasyonist politikası. G. Tüm ülkelerin işçileri birleşiniz. Kızıl alanın bir ucunda yer alan kortejin tam orta yerinde Troçki de bu dövizlerin ve kızıl bayrakların arasında arabasıyla geçerek tribünlerdeki merkez komitesi üyelerini selamlayacaktı. Biz tribünlerdeki yerimizi aldık. Durumu kaygıyla izliyordum. Resmi giysilerim içinde dürbünle kızıl alanı taramaya başladım. Önce kaygılarımın boş olduğu duygusuna kapılarak sevindim. Daha doğrusu iç bunaltım bir süre yatıştı. Kızıl alanın ucundan gösteriler için kortejler görünmeye başladılar. Resmi geçitin başladığı sırada aşağı yukarı ilk kortejin öncüleri tribünlere yaklaştığı bir zamanda alanın öbür ucunda bir karmaşanın başladığını sezinlemekte güçlük çekmedim. Çevremde çok kişi durumun farkında değildi. Onlar kızıl bayraklar altında coşkuyla geçen göstericilere bakmaya başlamışlardı. Dürbünümle karmaşanın arttığı bölgeye baktığımda hemen burnumun ucundaymış gibi olmakta olan olayları izlemeye başladım. Bir aralık korkuyla dürbünü indirdim gördüklerimden. Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler yerlerde sürükleniyorlardı. Oluşturdukları kortej anlayabildiğim kadarıyla tam yürüyüşe geçeceği bir zamanda hükümet kuvvetleri duruma müdahale etmişlerdi. Ellerinden pankartları almak istemişlerdi. Gençler ellerindeki pankartları vermek istemiyorlardı. Bunun üzerine kolluk kuvvetlerinin saldırısı başladı. Ama alanın öbür ucunda olayların görünmemesini sağlamak için belli bir gücün hemen en önde yer alarak gerisinde olmakta olan olayları bir perde gibi sakladığını gördüm. Kuşkusuz ne yabancı misyon şefleri ne kardeş partilerin delegeleri bulundukları yerden durumu göremiyorlardı. Ben tribünlerin daha gerisine kaydım. Bulunduğum yerden olayları izlemeye başladım. Acımasız bir savaş sürüyordu. Gösteriye karşı özel bir biçimde hazırlanmış ekipler, ellerindeki copları, dipçikleri göstericilerin kafalarına, insan yapısının en duyarlı yerlerine, erkeklerin hayallerine indiriyorlardı. Genç kızların saçlarından tutulup sürüklendiğini gördüm. Ellerinden alınan pankart sopaları bir kağıt parçasıymış gibi insanların kafalarında, vücutlarında parçalanıveriyordu. Sonuçta göstericiler adım adım Troçki'nin bulunduğu otomobilin çevresine doğru gerilemeye başladılar. Yerde kıvranan arkadaşlarına uzanıp onları kurtaramıyorlardı. Yaralı arkadaşlarının kolluk kuvvetlerince karga tulumba götürüldüklerini gördüler. Troçki'nin bulunduğu arabanın çevresinde tam bir savaş başladı. Araba ne ileri ne de geri gidebiliyordu. Bulunduğum yerden kolluk güçlerinin destek kuvvetlerle Troçki'nin çevresinde toplanmaya başlamış göstericileri kuşatmakta olduğunu gördüm. Kuşkusuz onlar durumun henüz farkında değillerdi. Bir milis müfrezesi ise Troçki'nin bulunduğu arabaya doğru önden hızla yanaşmaya başladı. İnsandan oluşan bir duvarı yıkıp geçebilmek için tüm gücüyle yüklendi. Ama bu yüklenmesine karşın duvarı yıkıp geçemediyse de gerilemedi. Yalnızca duraladı. Arabanın çevresindekiler bir ölüm kalım savaşı veriyorlardı. Dürbünümün merceklerinde bir genç kızın darmadağın saçları kanayan ağzıyla göğsünü açıp büyüye büyüye üzerime doğru geldiğini gördüğümde elimde olmadan dürbünü indirdim. Çevremdekilerden ancak bir ikisinin dürbünle benim baktığım bölgeye bakmakta olduklarını gördüm. Ötekiler, yüksek rütbeli subaylar, Kızıl Ordu'nun halk komiserleri hiçbir şey yokmuşçasına önlerinden geçmekte olan coşkulu korteş kollarını selamlıyorlardı. Uzaktaki izlediğim savaşla buradaki düzenli kutlama töreni arasındaki uçurum başımı döndürdü. Gerçekten oturup soluklanmak istememe karşın yine de dürbünle Kızıl Alan'ın öbür ucuna bakmaya, Lenin'in mozolesinin bulunduğu bölgeyi izlemeye başladığımda şunları gördüm. Milis müfrezesi artık içinde Troçki'nin bulunduğu arabayı tümüyle ele geçirmiştir ve de alanın dışına doğru hızla çekmektedir. Arabanın dipçiklendiğini görüyorum. Hızla uzaklaştırılmaya çalışılan arabanın peşinden insanlar ellerinden bir şey alınıyormuşçasına hızla koşmaktadırlar. Dürbünümün büyüteçlerinde ağlayanların gözyaşlarını görüp göremediğimi bilemiyorum. Ama bana hep öyle geldi. Sanki onların gözyaşlarından dürbünümün mercekleri buğulandı ve ben daha iyi görebilmek için camlarını ovup temizledim. Olayı yakından izleyen yoldaşların o akşam bana anlattıklarına göre benim dürbünle izlediğim bu milis müfrezesinin görevlileri tümden zil zurna sarhoştular. İçirilmeselerdi bu insanların hiçbirinin Troçki'nin bulunduğu arabanın çamurlarına çıkıp böylesine arabayı dipçiklemeleri olanaksızdı. Evet, Troçki'nin arabasının dipçiklendiğini görüyordum ama orada değildim. Sarhoş oldukları için mi dipçikliyorlardı arabayı? Bu yargının doğruluğuna tanık değilim. Arabanın tüm camları paramparça ediliyordu. Bunu görüyordum. Tüm camları darmadağın edildi. Üstüne çıkmış bir milis görevlisi elindeki silahın dipçiğiyle üst kaportaya darbeler indirmeye başladı. Troçki'yi göremiyordum. Ama Kızıl Ordu'nun kurucusu Lenin'in en yakın çalışma arkadaşı Troçki yanında bir arkadaşıyla birlikte bu arabanın içinde tüm sakinliğiyle oturuyordu. Bunu biliyorum. Arabanın çevresinde artık tüm gösteriler durmuş gibiydi. Ama nasıl olduğunu sezinleyemiyordum da. Arada birkaç kişinin birden bir şeyden kurtulmuş gibi darmadağınık arabaya koştuklarını, tam ona yetişecekken birdenbire yerlere yuvarlandıklarını görüyordum. Sanırım artık ateş de edilmeye başlanmıştı. İnsanların böyle birdenbire yere yuvarlanmalarını kurşundan başka hiçbir şey sağlayamazdı. Belki de ben öyle sanıyordum. Milis müfreze erlerinden bazılarının zaman zaman eğilip arabanın parçalanmış camsız pencerelerinden içeriye başlarını uzatıp baktıklarını gördüm. Oysa bu kişilerin içeride oturmakta olan Troçki'ye ağza alınmayacak kadar ağır sözcüklerle küfrettiklerini daha sonra öğrenecektim. Küfürlerini Troçki'nin yüzüne tükürüklerini fırlatır gibi fırlatıyorlardı. Araba alandan uzak bir bölgeye çekildiğinde müfreze erleri paramparça edilen arabanın çamurluklarından üstünden bir bir yere atlarken işte tam bu sırada ayakta duramayacak kadar sarhoş bir itfaiye eri belinden tabancasını çektiği gibi arabaya gelişigüzel ateş etmeye başladı. Elimde olmadan bağırdım. Müfreze birliğinin sorumluları hızla itfaiye erinin üstüne atıldılar. Elinden tabancasını çekip aldılar. Tüm bu olayların içinde Troçki'nin burnunun bile kanamaması salt bir rastlantı sonucu muydu? Yoksa yaşamını güvence altında tutabilmek için her şeye karşın özen gösterilmesinin bir sonucu muydu bilmiyorum. Tüm bunlar yarım saat, belki de en çok 45 dakika içinde olup bitti. Karşıtçılar kızıl alandan sürülüp atıldılar ve devrimin 10. yılında coşkuyla kutlanmaya başlamış gösteriler, her şeyi içinde öğüte öğüte gittikçe daha çok kabaran dalgalarla kızıl alanı doldura doldura sürüp gitti. Nedenini pek bilmiyorum. Eski yerime dönmeden tribünlerden çıktım. Moskova'nın banliyölerine doğru yürümeye başladım. Zaman zaman tramvaya bindiğimi, kentten uzaklaştıkça uzaklaştığımı anımsıyorum. Moskova'nın dışında her şey susmuş gibiydi. Özlediğim sessizlik birden eski bir dost gibi kavradı beni. Önce hiçbir şey düşünmeden çimenlere uzandım. Yeniden yeşeren çimenlere. Kışa doğru çimenlerin yeniden yeşerdiğini Urallardan biliyordum. Diri yeşillikler güneşin altında pırıl pırıl bir coşkuyla dalgalanıp duruyordu. Bir süre güneşin ağaçlarda oynayışını izledim. Işıklarıyla oynuyordu. Ağaçların zaman zaman bu oyuna kızdıklarını gördüm. Kaputumu çıkardım. Yakamı çözdüm ve kuş seslerini dinlemeye başladım. Törenler sürüyor daha diye düşündüm. Urallarda da kutlanıyor mu devrimimizin 10. yılı? Kuşkusuz evet. Urallardaki yoldaşlar bugün olup bitenlerden haberdar olacaklar mı? Olsalardı nasıl karşılarlardı? Devrimimizin 10. yılında Kızıl Alan'ın bir köşesinde insanlar dipçiklendi. Yoldaşlar ilk kez birbirlerine kurşun sıktılar ve Troçki'nin arabası parçalandı. İnsanlar yerlerde sürüklendi. Şimdi Urallarda olmak isterdim. Zerdüşt'ün sırtında bir dağın çiçek yüklü kokusundan öteki dağın ırmak boylarına erişmek isterdim. Nedenini bilmiyorum ama Zerdüşt'ün sırtında hep en olumlu ve olayların gerçeğini kendime vurgulatabilecek düşünceleri yakalarken hiç zorluk çekmiyordum. Yeniden Urallara dönmek istiyorum. Yeniden çalışma kamplarında hiçbir şey düşünmeden yaşamak istiyorum. Burada, Moskova'da boğulacak gibiyim. Yalnızca Urallarda değil ama doğuda Sibirya'da, Volga bölgesinde de görev üstlenebilirim. Volga mı? Sanki yetişmem gereken bir şey varmış gibi hemen kalkıp giyindim ve hızlı hızlı yürümeye başladım. Ne kadar zaman yürüdüğümü bilmiyorum ama artık Moskova gerimde tümden gözden gitti ve ben demir yolu boyunca hızlı hızlı yürümeye başladım. Yanımda Troçki vardı sanki. Kulağımda anımsayamıyorum ne kadar zaman önce Volga bölgesindeki iç savaşımızda bize Markin'in anlatışının öyküsü bir bir sözcük sözcük kendi metalik sesiyle yinelenmeye başladı. Kerenski hükümetince tutuklandım. Çocuklar hiç de memnun değillerdi bu durumdan. Analarına sızlanan bir dille, "Peki ama nedir devrim?" diye soruyorlardı. Babamızı arada bir toplama kampına alıp götürmeleri, ikide bir tutuk evine atmaları mı? Devrimci demokrasinin tutuk evinden çıktığımda bu kez liberal bir gazetecinin dul karısının oturduğu bir burjuva evinin bir bölümünü oturmak için kendimize kiraladık. Ekim devrimi hazırlıkları ilerliyordu. Petrograd Sovyeti'nin başkanı oldum. Gün boyu gazetelerde adım geçiyordu. Oturduğumuz evde düşmanlık ve nefret duvarıyla kuşatılıp tutsak edilmiştik. Kadınımız Anna Osipovna ev komitesinden ekmek almak için gittiğinde öteki kadınların çeşitli saldırılarına uğruyordu. Oğlum okulda beni anımsayıp alay edebilmek için başkan diye çağrılıyor, kendisine alaylı bir eziyet uygulanıyordu. Karım çalıştığı dekoratör işçileri sendikasından döndüğünde kapıcıbaşı tarafından sinsi sinsi bakışlarla izleniyordu. Kapıcıbaşının bu sinsi bakışları altında merdivenlere tırmanmak bir işkenceydi kendisi için. Ev sahibimiz de zaman zaman telefon etmede hiç kusur etmiyordu doğrusu. Eşyalarını satarak yağmalayıp yağmalamadığımızı yaman merak ediyordu. Sonunda ev değiştirmeyi düşündük. Ama nereye gidecektik? Kentte tutulmamış boş tek bir bina yoktu. Ne ki durum da gittikçe dayanılmazlaşıyordu. Ama işte bir güzel günde, gerçekten de çok güzel bir günde, sanki biri gelip elinin tersiyle itmiş gibi tüm bu abluka birdenbire ortadan kalkıverdi. Kapıcıbaşı en etkin kiracılarına eksik etmediği selamı karım işten döndüğünde kendisine de sunmaya başladı. Ev komitesinde ekmek gecikmeksizin ve korkutup ürkütmeden verilmeye başlandı. Hiç kimse de gürültüyle kapıyı burnumuza çarpmıyordu. Peki kim sağlamıştı bu sonucu? Hangi büyücü? Bu Nikolay Markin'in eseriydi. Ondan söz etmem gerek. Onun sayesinde, Markin'in kolektifliği sayesinde Ekim devrimi başarıya ulaşmıştır. Markin, Baltık Denizi'nde topçu eriydi ve de Bolşevik'ti. İlk bakışta hemen göze çarpan kişilerden değildi. Görünüşüyle karakterinin en küçük bir ilişkisi yoktu. Ayrıca son derece yumuşak, son derece içine kapanıktı. Ailemizin kaygılarını omuzladığı zamanda bile ben onun varlığından hiç haberdar değildim. Çocuklarımla tanışmıştı. Smolny Enstitüsü'nde onlara çay, tereyağlı et suyu vermişti. Şu katı zamanların vermekte bir iyice cimrileştiği kıvancı, sevinci, coşkuyu vermesini bilmişti onlara. Durumumuzun iyi olup olmadığını anlamak için hiç çaktırmadan bize gelip gidiyordu. Varlığından haberim bile olmuyordu. Markin gerek çocuklardan, gerek Anna Osipovna'dan bize alabildiğine düşman bir kampın içinde yaşamakta olduğumuzu öğrendi. Kapıcıya ve ev komitesi birliğine şöyle bir görünüverdi. Öyle sanıyorum ki tek başına yapmadı bu işi. Bir grup denizeriyle birlikte göründü onlara. Kendilerine son derece inandırıcı sözcükler bulup çıkarmış olmalı ki çevremizdeki her şey birdenbire değişiverdi. Böylece Ekim devriminden önce eğer deyim yerindeyse proletarya diktatoryası önce bizim burjuvaların evinde gerçekleşti. Bu durumu Baltıklı bir denizciye, çocuklarımın dostu bir deniz topçu yerine borçlu olduğumuzu çok sonraları öğrenecektim. Bize karşı olan yürütme komitesi gazete sahiplerinden destek görebilir umuduyla Petrograd Sovyeti'nin gazete çıkarmasını yasakladı. Nedeni Petrograd Sovyeti Bolşevikleşmişti. Yeni bir gazete yaratmak gerekiyordu. Markin'e durumu açmalarını söyledim. Ortalıkta görünmedi. İlişkili olduğu bazı yerlere uğradı. Tipocularla konuştu ve birkaç gün içinde gazetemiz yayınlanabilir hale geldi. Gazetenin adını Rabuchi Soldat koyduk. Markin gece gündüz yayın redaksiyonunda çalışıyor, her şeyi düzenliyordu. Ekim devrimi günleri süresince bu sağlam yapılı, yağız, hırçın yüzlü kişi en tehlikeli yerlerde, kendisine en gereksinme duyulan saatlerde ortaya çıkıveriyordu. Markin her şeyin iyi gittiğini, kendisine bir gereksinme duyup duymadığımı öğrenmek için ancak işte böyle zamanlarda beni görmeye gelirdi. Edinimi gittikçe büyüyordu. Petrograd'da proletarya diktatörlüğünü kurmuştu. Dışişleri Komiserliğine atandığımda gerekli çalışmayı yürütmenin olanaksızlığı hemen kendini belli etti. Gerek bakanlığın eski yardımcıları, gerek daktilolar, hepsi sabotaja geçmişlerdi. Dolaplar kilitliydi, anahtarlar çalışmıyordu. Markin'e başvurdum. Doğrudan eylemin etkinliğini biliyordu. 2 ya da 3 diplomat 24 saat süreyle tutuklandılar. Ertesi gün Markin, Smolny'ye anahtarları getirdiğinde dışişlerine çağırdı beni. Ama Smolny Enstitüsü'nde devrim için çok daha geniş kapsamlı işler için kalmam gerekiyordu. Bu durumda Markin geçici olarak ve de adı konmadan Dışişleri Komiseri olmuştu. Dışişleri Komiserliğindeki işleyişi kendi anlayış biçimine uygun çözümledi. Yeni atamaları çelik bir yumruk gibi inerek gerçekleştirdi. Üst düzeydeki diplomatlarla Hinoğlu Hin diplomatların hepsini kovdu komiserlikten. Şansölyeliği yeniden kendine göre örgütledi. Diplomatik valizlerle yapılan kaçakçılıktan sağlanan tüm gelirleri engelleyerek hepsine el koydurttu. Gizli belgelerin en aydınlatıcılarından bir seçme yaparak kendi sorumluluğu altında kendi notlarıyla bir broşür halinde yayınladı. Markin'in akademik bir ünü yoktu. Kusursuz yazı bile yazamazdı. Ama düştüğü dipnotları önceden kestirilemeyecek ölçüde şaşırtıcıydı. Markin bütünüyle iyi bir konumdaydı ve de üstelik diplomat olarak çivilerini iyi çakıyordu. Baron von Kuhlmann ve Kont Cizeri'nin Brest-Litovsk'ta Markin'in broşürünün sarı yaprakları üzerine aç gözle nasıl atılacaklarını daha sonra görecektim. ve sonra iç savaş başladı. Makin çok sayıdaki gedikleri kapamakla uğraşıyordu. Doğu'da oldukça uzakta proletarya diktatoryasını kurmak için savaşıyordu. Volga üzerindeki bir filotiloya kumanda ediyordu. Düşmanı kovmuştu oradan. Özellikle çok tehlikeli bir bölgede olduğunu öğrendiğim zaman bu bana artık alışık bir haber gibi geldiğinden umursamadım bile. Ama son saati çalmıştı Markin'in. Kama üzerinde düşman mermisi Nikolay Georgievich Markin'e yetişmişti. Sağlam denizci bacaklarının üzerine yıktı onu. Ölümünü bildiren telgrafı aldığımda granitten bir kolonun önüme yığıldığını görür gibi oldum. Çocukların küçük masası üzerinde fotoğrafı duruyordu. Uçuşan denizci giysileri içinde. Beresiyle öylece. Çocuklar, çocuklar, Markin'i öldürmüşler. Karşımda birdenbire acıyla kasılı, sararıvermiş iki yüz. Nikolay eşit koşullar içinde ilişki kurmuştu çocuklarımla. Onlara niyetlerini, yaşamının gizlerini açıklamada sakınca görmüyordu. Seryoja'ya, ki o sıralarda daha 9 yaşında ya var ya yoktu, uzun süreden beri sevdiği bir kadından söz etmişti. Kadın terk etmişti kendisini. Bu yüzden içine kapkara bir sıkıntının çöreklenip kalıverdiğini söylemişti Seryoja'ya. Seryoja gözyaşları içinde kaygılı bir fısıltıyla Markin'in bu gizini anasına aktarmıştı. Çocuklarımıza ruhunun gizlemlerini açıklayabilecek kadar onları kendine eşit gören bu sevecen dost, aynı biçimde yaman bir deniz kurdu, gerçek bir devrimci, ancak öykülerde rastlanabilecek kadar mükemmel ama gerçek bir kahramandı. Bize bakanlığın dehlizlerinde karabina ve rovelver kullanmayı öğreten bu Markin, gerçekten ölmüş olabilir miydi? Gerçekten. Gecenin sakinliğinde iki küçük vücut yorganın altında titreşip durdular uzun süre. Yalnızca anaları avuntusuz sıçkırıklarını işitti çocukların. Neden dümdüz bu demir yolu? Hiç çukurdan çıkamayacak kadar dümdüz. Moskova insana hep yürüme duygusu verecek kadar düz. Ah, bir babuşkine ulaşabilsem. Oradan biliyorum Volga'ya ulaşacağım ve Volga beni Sivyaz'a aktaracak. Biliyorum. Orada Markin'le buluşacağım. Markin'in beni beklediğini biliyorum. Moskova'da gördüklerimi anlatacağım ona. Nedenli acı olursa olsun, nedenli dayanılmaz bir bunaltıcılıkta olursa olsun, Moskova'da 10. yıl törenlerinde gördüklerimi bir bir ne noksan ne de fazla olduğu gibi aktaracağım Markin'e. Ama önce Babuşkin'e ulaşmalıyım. Bu demir yolu boyunca hiç durmaksızın böyle gidersem Babuşkin'e 2 ya da 3 saat sonra ulaşacağım demektir. Babuşkin'de hiç konaklamayacağım. Ne zaman ki onu da gerimde bırakacağım, işte o zaman Moskova'dan tümüyle çıktığıma, Moskova'dan kurtulduğuma inanacağım. Öyle bir yerde konaklayacağım ki elimi yüzümü buz gibi sularla yuvup kendimi kendimde ayıktırdıktan sonra yorgunluğumu beni bıraktığım yerde bekleyen dostları düşleyerek gidereceğim. 10. yılında proletarya devrimimizin birbirimize kurşun sıktık Markin. Troçki kızıl alanda tartaklandı. İnsanlar yerlerde sürüklendi. Troçki'nin arabası paramparça edildi Markin. Sağ olmasan bile bunu duyduğunu biliyorum. Devrim bir nabız gibi atıyor mezarlarınızda. Ölü değilsin ki Markin. Nasıl ölebilirsin? Ölülüğün nasıl kanıtlanabilir? Kalıtsal iletişimle devrimci yaşamına proleterlerin örnekleşerek böylesine geçtikten sonra Volga'ya filotilomuzu indiren sen değil miydin? Kaçakları Volga üzerindeki gemiden sana inanmış bir avuç Bolşevik militanla birlikte indirip onları savaşa süren kim? Sevdiği kadın kendisini terk ettiği için sıkıntısı kapkara bir duman gibi yüreğine çöreklenip oturan kim? Çocuklara bu sevgisini açabilecek kadar kendi kendinde yalın bir çocuksu temizlikte kalabilmiş kim Markin? Sen, seni öyle özledim ki. Uranlardaki çalışma kamplarını birlikte denetlediğimiz atım Zerdüş de beni bekliyor biliyorum. Ayrılmadan önce yanaklarından öpmüştüm onun. Bakışlarında yutkunduğu derin suskunluk içinde bana şöyle seslendi. Atla sırtıma Georgi Vasilievich. Burada yapacağımız işler bitmedi daha. Sen çalışmayı, atı ve dağları seviyorsun. Bir de benim sırtımda kendi yalnızlığınla yoğrula yoğrula gezmeyi. Haydi Vasilievich, kaldır bak başını. Uranlar nasıl yemyeşil kesmişler. Şimdi oraları öyle sessiz, öyle büyük, öyle yunup yıkanmış ki. Birazcık avlanmak bile seni kendine getirir. Moskova dümdüz Georgi. Orada atların sırtında dolaşılmaz. Hadi Georgi Vasilyevich, atla sırtıma. Geliyorum Zerdüşt. Urallarda şimdi çam ağaçlarının kokusuna, bu mevsimde yeniden nane, kekik, dağ çiçekleri yüklenmeye başlamıştır. Derin derin çekmezsen bu kokuyu ciğerlerime, sanki öleceğim Zerdüşt. Gerçekten, inan bana. Seninle Sivyaz'a inmek istiyorum. Orada küçük bir istasyon var. O küçük istasyonun hemen gerisinde yine küçük bir tepe var. O tepede biz 10 yıl önce 27 yoldaşımızı, şimdi copladığımız, yüzüne tükürdüğümüz, arabasına kurşun sıktığımız Troçki yoldaşın kesin emriyle kurşuna dizmiştik. Babuşkin'e bir ulaşabilsem ama nedenini, beni neyin engelleyeceğini de kestiremiyorum. Yine de öyle böyle Moskova dışında, oradan hem uzakta hem ileride hem de sanırım geride bıraktıklarıma Markin'e ulaştırabilmek için avazım çıktığı kadar bağırarak koşuyorum demir yolu boyunca. Markin! Neredesin Markin? 16 Kasım 1927. Yofe intihar etti. Yofe'nin intihar ettiğini olaydan birkaç saat sonra öğrendim. Yofe'nin intihar ettiğinden başka yazacak şey yok. Ama Yofe intihar etti. Ah sahi, cenazesi kalabalıktı. Gerçekten çok kalabalıktı. İşçiler vardı. Devrimin bu unutulmaz adını omuzlarında bir yere doğru götürüyorlardı işçiler. 10. Önemli bir toplantı. Troçki ne yaptığını sanıyor? Niye savaşımını verdiğini sanıyor, söyler misiniz bana? İşe nereden başladık, nereye geldik? Nikitiş Simirnov. Partinin 15. genel kongresine şunun şurasında ya bir ay ya da çok çok 1,5 ay gibi kısa bir zaman kalmışken parti dışı tüm bu soytarıcı gösterilerde neyin nesi? Amerika'da mı sanıyor kendini Troçki? Başkan mı seçilecek yoksa? Biz onu destekleyenler de Wilson'ın seçim kampanyasında mı sanıyoruz yoksa kendimizi? Kitlelere karşı gösteriler yapmak, kitleleri peşine takmak, pankartlarla halkın arasında dolaşmak, gösteri tribünlerine kurnazca düzenlenmiş dalaverelerle fırlayıp halkın duygularını gıdıklamak, belirsiz ve anlamsız bir coşkuya kendini kaptırıp gitmek. Nedir bunlar Nikitiş Simirnov? Sokak kahramanlığını ne zamandan beri parti kolektifliğine yeğler olduk? Taraftarlarını sokaklarda dövdürtüp sürükletmek, kendini hakaretlere uğratmak, tüm bunların bizi nereye götürdüğünü sanıyoruz. Bu yöntemler bizim yöntemlerimiz mi Nikitiş Simirnov? Partinin yazgısını, partiyi proletaryanın devrimci istemlerine uygun doğrultuda diri tutabilmenin, yıktığımız, gerimizde bıraktığımız bir dünyanın soytarının soytarısı yöntemleriyle nasıl sağlanabileceğini düşleyebiliriz. Bolşevikler Bolşevik yöntemleri unuturlarsa, ellerinde başka hangi yöntem kalır ki onunla dünyayı değiştirebilecekleri savını belirginleştirebilsinler? Söyler misin bana Nikitiş Simirnov? Hadi artık hadi, her şeyi apaçık konuşma zamanı geldi. Konuşan Mirachkovski, özenle dinliyorum onu. Mirachkovski'yi izlemekten tad alıyorum. Bunu anlatmak zor, iç savaşın 12. ordusunun halk komiseri, en çetin savaşların içinde ordusuyla, subaylarıyla, erleriyle eşsiz edinimler elde ede bugüne ulaştılar. Şimdi karşıtçılardan yana en ağırlıklı kadroları oluşturuyorlar. Denebilir ki Troçkicilerin bir bakıma asıl ağırlığını Mirachkovski ve Simirnov'un ekipleri oluşturuyor. Bu kadroların içinde Ekim devrimi öncesinde, devrim sürecinde, iç savaşın kanlı boğuşmasında en kilit noktalarda olan, herkesçe bilinen, sevilen Bolşevikler yer alıyor. Mirachkovski konuşmasını sürdürüyor. Dinleyin beni dostlar. Son Moskova olaylarından sonra aklımızı başımıza toplayıp, yöntemimizi değiştirip değiştirmemede kararlı davranıp davranamayacağımızı şimdiden kestiremem. Bundan da önemlisi, böyle bir gereksinme kendini hepimize kabul ettirmiş bile olsa, bunda geç kalıp kalmadığımızı da bilemem. Ama kesin bir yargıya varmamız gerek. Böyle bir yargı bugün olmasa bile ileride bize ışık tutabilir. Bizden sonraki kuşağın Bolşevik savaşımında onu edinimli kılabilir. O nedenle bir bakıma ben hiçbir şeyin öyle artık iş işten geçmiş olduğu görüşünde de değilim. 15. Genel Kongre'ye çok kısa bir zaman kalmış olmasına rağmen. Tüm bu nedenlerle ben savımı apaçık ortaya koyuyorum. Troçki'nin yöntemiyle hiçbir yere gidilemez. Gidilse gidilse kesin bir yenilgiye gidilir ve belki de çoğumuzun içine sindirmekte zorluk çekeceği bir gerçeği apaçık söylemekte yarar var. Lenin'in kendisi olmadan Troçki Leninist olacak güçte değil. Lenin sağken bile o güçte olmadığını birçok kez göstermiştir. Bu gerçeği tartışmalıyız. Kanıtlarımı getirmeliyim size. Bazı yanlışlıkların olduğu kuşkusuz Miraçkovski yoldaş, çoğu kez Troçki'nin arkadaşlarına danışmadan ilkesiz siyasetler geliştirdiği bir gerçek ama sonucu senin gibi kaskatı yargılamıyorum. Peki Nikitiş Simirnov yoldaş, önce seninle benim kendi aramızda anlaşmamız gerek. Neydi yola çıkışımızın amacı? Neden Troçki'den yana ağırlığımızı koymaya karar verdik? Birçok şeyin iyi gitmediğini biliyorduk. Troçki'nin birçok sorunda, özellikle 10. Kongre'deki davranışlarından ve tutumundan bu yana, partiyle olan ilişkilerinde Bolşevik olmayan davranışları, noksanlıkları, fazlalıkları olduğunu biliyorduk. Ama yine de onunla birlikte bir savaşım verme kararı aldık. Troçki ile birlikte neye karşı bir savaşım? Partideki menşevikleşmeye karşı bir savaşım. Ne ile? Bolşevik ilkeleri ölümsüzleştirerek. Öyle değil mi? Yalnızca biz değil Miraçkovski, tüm yoldaşlarımız bu amaçla yola çıktılar. Bolşevik ilkeleri sürekli kılabilmek, bu ilkelerin dünya proletaryası ile kucaklaşmasını sağlamak için Semyorka olayına karşı tavır aldılar. Bu nedenle bale resitallerinde gevşememeyi, sıcak koltuklarda tembelleşmemeyi, resmi giysilerin içinde boğulup kalmamak için yalın bir savaş içinde bulunmayı yeğlediler. Daha da somutlaştırmak gerek söylediklerini Nikitiş Simirnov. Menşevikleşmenin şampiyonları olarak görmüyor muyduk Zinoviev ile Kamenev'i? Lenin'in Pravda'da makaleler yazmasını engelleyen kimdi? Kamenev ve Stalin değil mi? Kerenski'nin geçici hükümetinin desteklenmesinin en doğru ve en akılcı yol olduğunu söyleyenler onlar değil mi? Savaştan yana Batı burjuvazisinin yanında yer almamız gerektiğini yazan makalelerin altında kimin imzası vardı Simirnov? Kamenev'in değil mi? Merkez Komitesi silahlı ayaklanma kararını aldığı zaman bunu bir basın toplantısıyla duyuran kimdi? Zinoviev-Kamenev ikilisi değil mi? Lenin bizim gözümüzde Bolşevizmin savaşımını kendi ülkemizde ölümsüzleştirerek başarıya ulaştırmıştı. Onun zamanında burjuvazi ile uzlaşma olanağını bulamayanlar, o öldükten sonra bu uzlaşmacılıklarını dünya burjuvazisi ile uyumlaştırma yolunu seçiyorlardı. Semyorka'yı oluşturanlar onlar değil miydi Simirnov yoldaş? Uzlaşmacılığın temelinde yatan menşevikleşmeye karşı çıktığı için bizler Troçki'yi, Stalin, Zinoviev, Kamenev üçlüsüne karşı destekledik. Ama şimdi durum alabildiğine değişik. Şimdi Simirnov, kendimizi aklamak için değil, olaylara gerçek netliğiyle kesin bir saptamada bulunabilmek için şunları anımsatmama izin ver. 14. Kongre'den önce anımsayacağın gibi Semyorka'yı oluşturan üçlü arasında bir çözülme söz konusu oldu. O zaman yeni ilişkiler oluşturmak gündeme geldiğinde Troçki'ye "Bloklaşma yok" dediğimi çok iyi bilirsin. Stalin bizi aldatır böyle bir bloklaşmada. Zinoviev ise sonuçta bırakıp kaçar. Biz kendimiz bir bloktuk. Bolşevik blok. Bolşevizmin ilkeleri çevresinde savaşım vermiş, deneyimden geçmiş militanlar. Ama ne oldu Simirnov? 14. Kongre'den sonra Stalin'den ayrılan Zinoviev ile Kamenev, Troçki'nin koluna giriverdiler. Bunu engelleyemedik. Hem de her şeyi bile bile. Stalin kendisinden beklenmeyen bir açıklıkla, kendisinden ayrılan Zinoviev ile Kamenev hakkında, Troçki'nin önünde şu açıklamayı onun gözünün içine baka baka yaptığı halde, bu konuşmayı bir kez daha anımsatıyorum. İşte Stalin'in 14. Kongre'de yaptığı açıklama. Merkez Komitesi'ndeki görüş ayrılıklarımız yoldaş Troçki'yi ne yapacağımızı saptamak konusundaki tartışmalarımızla başladı. 1924 yılının sonuydu. Leningrad topluluğu yoldaş Troçki'nin partiden atılmasını önerdi. Merkez Komitesi çoğunluğu bu öneriye karşı çıktı ve biz sonuçta Leningradlı yoldaşlarımızdan önerilerindeki partiden çıkarma görüşünü geri aldırtabildik. Bir süre sonra Leningradlı yoldaşlarımız Kamenev yoldaşın desteğiyle bu kez Troçki'nin politbürodan doğrudan atılmasını önerdiler. Bu öneriye de karşı çıktık. Çünkü biz bu adam harcama politikasının bir takım büyük sakıncaları da beraberinde getireceğini biliyoruz. Adam harcama yöntemi bulaşıcı bir hastalık gibi salgına dönüşebilir. Bugün birini sürersiniz partiden, yarın onu bir başkası izler. Ertesi gün onu bir üçüncüsü ve sonuçta kim kalır partide? Şimdi dostlar, size artık sormamda yarar var. Hangi ilke Troçki'yi kendisini partiden, politik bürodan atma önerilerini getiren, bu önerilerinde ayak direyen Zinoviev ile Kamenev'in koluna 2 ay sonra katarak bu ikiliyle ortak politika izlemeye zorlamıştır? Eleştirilerimize, uyarılarımıza kulak asmadan kendisini, kendisinin düşmanlarıyla işbirliğine zorlayan nedir? Hangi amaca ulaştıracak taktik gereksinimdir bu? Söyleyiniz. Toplantıda olanların yüzüne bakamıyorum zaman zaman. Özellikle Miraçkovski'nin karısının semaverden dağıttığı çaylara yönelirken. Bu sade kadının öylesine yalın bir içtenliği var ki, tüm proleterler gibi onun ruhunda kirli olan, küçük olan, bayağı olan hiçbir şey barınamaz. Toplantıda sanırım 12 ya da 15 kişi kadarız. Aramızda Piatakov'un da olup olmadığını şimdi çok iyi anımsayamıyorum. Ne ki Miraçkovski'nin yönlendirdiği soruyu orada bulunup bulunmadığını tam kestiremediğim halde sanki Piatakov yanıtlamış gibi geliyor bana. Yoldaş Miraçkovski, bu soruyu yönlendirmekte haklısın ama unutmamak gereken bir şey var. Geçen yıl bu yıl değildir. Kaldı ki Lenin de politik yaşamında birçok zikzaklar çizmiştir. Politik davranışın sonucudur bu. 14. kaset, 2. yüzün sonu.